Ayrım 38.
Bu dönemde yerel güç odakları konumunda bulunan etkinler mafyos bir davranış sergiliyorlardı. Örneğin uzak eyaletlerde mansıbı bulunan Osmanlı subayları, sancak beyleri, zehamet ve timar sahipleri, yerlerine bir başkası tayin olunup da mansıpları ellerinden alındığında, yeni geleni yıldırıp görev mahalline ulaşmadan kaçırmak ve mansıbını korumak amacıyla eşkıya çetelerine başvurarak para ödüyor, yeni mansıp sahibine karşı zorbalık yapmaları yönünde onlardan yararlanıyorlardı. Sadece bu tür durumlarda değil, çeşitli uyuşmazlıklarda da Celali eşkıyası rol oynuyordu. Naima adı geçen eser cilt 2 sayfa 3. Karayazıcı bu yönden de öncülük yapıyor, ehli örf içindeki çekişme, rekabet ve husumette aktif olarak roller üstleniyordu. Merkezi yönetim Karayazıcı'nın yine de gittikçe güçlenmesinden ve yerelde etkinleşmesinden büyük bir rahatsızlık duyuyor, bu eşkıya reisinin gücünü kırmak amacıyla askeri bir kuvvet hazırlayarak Hüseyin Paşa'yı üzerine gönderiyordu. Daha önce Habeş eyaletinde beylerbeylik yapan ve göreve tayin edildiği sırada Karaman'da bulunan Hüseyin Paşa, daha önce karşılaştığı kötü muamele nedeniyle merkezi yönetimin emrini dinlemiyor, Karayazıcı ile savaşmayı reddediyordu. Bununla da yetinmiyor, bulunduğu yörede merkezi otoriteyi pekiştirmek yerine Karayazıcı'ya katılarak merkeze başkaldırıyordu. Karayazıcı da Hüseyin Paşa'yı kabul ederek Karaman'da başkaldırısını destekliyordu. Böylece Karayazıcı ile Hüseyin Paşa'nın kuvvetleri 20 bin sekmana ulaşıyordu. Karayazıcı ve Hüseyin Paşa ortak bir strateji oluşturuyordu. Buna göre önce Doğu Anadolu'da kolay ulaşılamayacak bir kurtarılmış bölge oluşturarak merkezi yönetime karşı burayı elde tutmayı ve zaman kazanmayı amaçlıyorlardı. Planlarına göre onlar burada beklerken Osmanlı topraklarında daha büyük ayaklanmalar meydana gelecek, örneğin Eflak ve Erdel'de olduğu gibi, merkezi yönetim gücünü ve varlığını buralarda tüketerek zayıflayacak ve bir belayı başından def etmek için de iki asi ile uzlaşmak zorunda kalacaktı. Böylece Hüseyin Paşa ile Celali Karayazıcı hem astları hem de askerleriyle birlikte Osmanlı sistemi içinde yeniden saygın bir konum elde edebileceklerdi. Ne ki evdeki hesap çarşıya uymuyor, Karayazıcı ile Hüseyin Paşa Osmanlı kuvvetleri tarafından Urfa Kalesi'nde kuşatılıyordu. Kuşatma kuvvetlerine Sinan Paşazade Mehmet Paşa komanda ediyor, Osmanlı askerlerinin arasında Yunanistan, Arnavutluk, Slovenya ve Macaristan'dan gelen dönmeler ile Şam askerlerinin arasına sızan firariler de bulunuyordu. W.J. Griswold, adı geçen eser sayfa 23. Osmanlı kuvvetleri kaleye hemen saldırmıyordu. Aksine devlet Karayazıcı ile bir pazarlığa girişiyordu. Bu pazarlık sonucu Abdülhalim Karayazıcı Hüseyin Paşa'yı devlete teslim ediyordu. Merkezi yönetim bakımından Hüseyin Paşa Karayazıcı'dan daha büyük önem taşıyordu. Zira onun başkaldırısı bürokrasi ve ümera arasında kötü bir örnek oluşturuyordu. Nitekim merkezi yönetim Hüseyin Paşa'yı teslim alarak İstanbul'a getiriyor, burada siyaset meydanında halka açık olarak ince işkence yaptırılıyordu. Bu işkence gösterisi İstanbul'da pek geniş yankı yapıyor, kentteki yabancı ülke temsilcileri bile işkence gösterisine davet ediliyor, işkenceden sonra da Hüseyin Paşa emsallerine ibret olacak şekilde katlediliyordu. W.J. Griswold, adı geçen eser sayfa 25. Hüseyin Paşa'yı devlete teslim eden Celali Şefi Karayazıcı zaman kazanarak önce Urfa Kalesi'ni onarıyor, fakat Serdar Mehmet Paşa'nın kendisine karşı yeni bir kuvvet oluşturduğunu haber alıyordu. Bunun üzerine kaleden çıkarak kuzeye yöneliyor, Osmanlı kuvvetlerinden kaçarak 1600 yılında Sivas yöresine geliyordu. Bu arada da bir punduna getirerek Mehmet Paşa'yı pusuya düşürüyor ve onu kolundan yaralıyordu. Mehmet Paşa yine de yılmıyor, Karayazıcı'yı izlemeye devam ediyor, bu kez de atı vurularak düşüyor ve bacağından yaralanıyordu. Mehmet Paşa böylece hem askeri hem de fiziki bakımdan çöküntüye uğruyordu. Bunun üzerine padişahın İstanbul'daki danışmanları, ki aralarında Karayazıcı'dan rüşvet alanlar da bulunuyordu, İran tehlikesini de göz önüne alarak savaşta yenilmeyen Celali reisini rüşvetle yola getirmeyi padişaha telkin ediyorlardı. Padişah da bu telkinleri dikkate alıyor, bir ferman çıkararak kendisini Amasya'ya sancak beyi olarak tayin ediyordu. Karayazıcı 1600 yılının Haziran ayında Amasya'ya gidiyor ve burada 6 ay kalıyordu. Bu 6 ay boyunca Karayazıcı Amasya'da tam bir yerel güç odağı meydana getiriyor ve istediği gibi hareket ediyordu. O hiçbir aristokratik niteliğe sahip bulunmuyordu. Sadece Deli Hasan adlı kardeşiyle Küçük adlı oğlu vardı. Ancak elinin altında tuttuğu silahlı adamları ve otoritesini kendisiyle paylaşan merkezi yönetim sayesinde bir hükümdar gibi davranıyordu. Bu süreçte Urfa kuşatması sırasında bir eşkıya gibi hareket eden Sinan Paşazade Mehmet Paşa görevden alınıyordu. yasa dışı uygulamaları nedeniyle 6 ay sonra Karayazıcı Amasya'dan Çorum Sancak Beyliği'ne tayin ediliyordu. Gittiği yerlerde asayişi ve güvenliği sağlamaktan çok halk üzerinde kendi otoritesini gösteren Karayazıcı, bir bakıma yöredeki ehli örf ve ehli şer üzerinde de otoritesini tesis ediyordu. Yargılamayı kendisi yapıyor, kararı kendisi veriyor, infazı da yine kendisi gerçekleştiriyordu. Üstelik tüm bunları yasa dışı bir konumda değil, yasal çerçevede yapıyordu. Bu nedenle Karayazıcı tam anlamıyla mafyos bir önder ve yerel güç odağı konumunda bulunuyordu. Nitekim merkezi otoriteye karşı gerçek yüzünü göstermekte de gecikmiyordu. 1600 yılın Aralık ayında İçel'de büyük bir suhte ayaklanması baş gösteriyor ve merkezi yönetim Karayazıcı ile adamlarının bölgeye sevk edilerek bu ayaklanmayı bastırmasını istiyordu. Ne ki sekbanları gibi Karayazıcı da emri dinlemiyor ve bölgeye gitmeyi reddediyordu. Onun yerine tekrar yasa dışı yaşama geçiyor, el altından yürüttükleri şekaveti açıktan yapmaya başlıyordu. Kısa süre içinde de Anadolu'daki yaşamsal nitelikli ticaret yollarını denetim altına alarak etkinliğini batıya kaydırmak üzere girişimlerde bulunuyordu. Karayazıcı'nın bu hareketi merkezi yönetimi iyiden iyiye rahatsız ediyordu. Buna bağlı olarak da İbrahim Paşa ile Sokolluzade Hasan Paşa Karayazıcı'yı durdurmak ve yok etmekle görevlendiriliyordu. Ancak İbrahim Paşa bu işin şerefini tek başına sahiplenmek amacıyla Sokolluzade'yi beklemeden Kayseri'de Karayazıcı'nın karşısına çıkarak boy ölçüşüyordu. Karayazıcı kendisine aman vermeden bozguna uğratıyor ve 30 bin kişilik bir kuvvetle Elbistan'ın üzerine yürüyordu. Diğer taraftan Sokolluzade Hasan Paşa da onu durdurmak üzere Elbistan'a geliyor ve Karayazıcı ile Sepetlu yani Sepetli denilen yerde karşılaşıyordu. Taraflar kanlı bir çatışmaya girişiyor, savaş bir gün boyunca devam ediyor ve fakat Karayazıcı her şeyini savaş meydanında bırakarak kaçmak zorunda kalıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 8 sayfa 14. Bozguna uğrayan Abdülhalim Karayazıcı geriye kalan kuvvetlerini de alarak Doğu Karadeniz sahillerine kaçıyor ve Samsun yakınlarında Canik Dağları'na sığınıyordu. Bir süre buralarda kalıyor, şekavete devam ediyor, nihayet 48 yaşındayken eceliyle yaşamını yitiriyordu. Kardeşi Deli Hasan Karayazıcı'nın yerine geçerek reisliği ele alıyordu. Ayrıca Karayazıcı'nın adamları Şahverdi, Yular, Kesti ve Tavil adlı üç adamı da kendi çetelerini kurarak Celali hareketini hem güçlendiriyor hem de etkinleştirerek yaygınlaştırıyordu. Bu çete reisleri ölümünden sonra Karayazıcı'nın cesedini parçalara ayırıyor ve her parçayı Osmanlı kuvvetlerinin eline geçip de aşağılanmasın diye ayrı bir yere götürerek gömüyorlardı. Hammer adı geçen eser cilt 8 sayfa 15. Karayazıcı'nın ölümünden sonra mirasçıları Canik Dağları'ndan çıkarak dört bir yana yayılıyorlardı. Bu kuvvetler önce Diyarbakır'dan Tokat'a yürüyen Sokolluzade'nin eşyalarını taşıyan kervanı vurarak yağmalıyordu. Hasan Paşa Tokat Kalesi'nde kuşatılıyordu. Padişah bunun üzerine Sokolluzade'nin yerine Diyarbakır valisi Hadım Hüsrev Paşa'yı tayin ediyordu. Ancak Hasan Paşa görevden azledilmesiyle ilgili emri duymak istemiyor, haberi getiren bir adamını katlediyor, kendi kardeşini ise huzurundan kovuyordu. Ancak bir sabah Türk sekbanlarından biri evinin önünde güneşlenen Sokolluzade'yi tüfekle vurarak öldürüyordu. Bunun üzerine şehir düşüyor ve asiler Tokat'ı yağmalayarak büyük ganimet elde ediyordu. Buradan sağladıkları kazançla daha da güçlenerek teçhiz oluyor ve Anadolu'ya yayılıyorlardı. Şam, Halep ve Maraş'taki askerlerin de celalilere katılmasıyla Deli Hasan'a bağlı kuvvetler ezici bir nitelik kazanıyordu. Kış yaklaştığı için Hüsrev Paşa ve adamları hareketsiz kalıyor, Orta Anadolu'yu koruması için İstanbul'dan gönderilen Vezir Ahmet Paşa ise askerler tarafından Kütahya'da kuşatılıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 8 sayfa 15. Bu sırada Anadolu'da çok sayıda Celali reisiyle bunların emri altında sayısız çete faaliyet gösteriyordu. Ama Karayazıcı'nın halefi olan Deli Hasan bunların en önünde yer alıyordu. Deli Hasan Karayazıcı'dan yaşça daha küçük olmasına karşın son derece iyi bir savaşçıydı. Sokolluzade'ye karşı kazandığı zaferden sonra saygınlığı daha da artan Deli Hasan Amasya'ya giderek burada Celali reislerinden Karakaş Ahmet ve Rüstem ile buluşuyordu. Bu iki Celali reisi de diğerleri gibi Karayazıcı'nın yanında yetişmiş bulunuyordu. Başlangıçta Karayazıcı ile birlikte şakilik yapan Rüstem ve Karakaş Ahmet de diğer Celali reisleri gibi bedelini nakit ve peşin ödeyen yerel güç odaklarının emrine girerek onlara hizmet veriyor. Bir bakıma paralı askerlik yaparak kazanç sağlıyorlardı. Bu sıralarda ise Trablus Şam emiri Seyfoğlu Yusuf'a bağlı bulunuyordu. W.J. Griswold adı geçen eser sayfa 30. Gücünü daha da arttıran Deli Hasan kendisine karşı gönderilen Hüsrev Paşa'yı da savaşarak yeniyor ve Ankara'yı kuşatarak 80 bin kuruş haraç alıyordu. Bu arada Tatar Hanlığı için yapılan mücadele nedeniyle Kırımlı Tatar savaşçıları ile Celaliler arasında münasebet kuruluyordu. Bu gelişme durumu daha da vahim bir şekle sokuyordu. Hizmet etmek, yenmek ve yağmadan pay almak arzusuyla dolu yüzlerce hatta binlerce başıboş Anadolulu şimdi başarılı Celali önderlerinin yanında yer alıyordu. Yalnız kazananın yanında yer almak isteyen aç ve işsizler değil, Osmanlı padişahının güvendiği müttefikleri de kendi hedeflerine ulaşmak için Deli Hasan'a katıldılar. Kırım'da Tatar Hanı'nın oğulları arasında süren iktidar kavgası yüzünden Gazi Giray Han'ın kardeşi Selamet ile büyük yeğenlerinden Şahin Giray'a kaçmaktan başka seçenek kalmamıştı. Hanlığı yeniden ele geçirmek için Selamet Giray'ın eğitilmiş bir orduya duyduğu gereksinim Celalilerin yardımıyla karşılanabilirdi. Celalilere gelince onlar göçmen Tatar güçlerinin kendilerine kattıkları güç ve artan ünleri dolayısıyla minnet duyuyorlardı. W.J. Griswold, adı geçen eser sayfa 32. Merkezi yönetim yani İstanbul bir kez daha yerel güç odakları karşısında acize ve çaresizliğe düşüyordu. Bu nedenle Deli Hasan ile uzlaşma yollarını arıyordu. Deli Hasan da ağabeyi Karayazıcı gibi bir şakiden çok bir mafyozo görünümü ve karakteri taşıyordu. O da ağabeyi gibi yasal yaşamda saygın bir güç haline gelmek için mücadele ediyordu. Yasa dışı yaşamda gerçekleştirdiği tüm eylemler merkezi yönetimi uzlaşmaya mecbur etmek ve bu yoldan yasallaşarak legal, kabullenilen güç durumuna gelmeyi hedefliyordu. Nihayet İstanbul'dan da işaret alınca makbul adamı şah verdiği payitahta göndererek pazarlıklara girişiyordu. Bu sırada bazı olaylar da Deli Hasan'ın işini kolaylaştırıyordu. 1603 yılına girilirken sadaret makamında Yemişçi Hasan Paşa bulunuyordu. Bir yandan dış tehditler artıyor, diğer yandan başkentte Anadolu timarlı sipahileri ayaklanıyor ve kaçan sipahiler Celalilere katılıyordu. Bu gelişmeler nedeniyle Yemişçi Hasan Paşa Deli Hasan ile uzlaşmaya varıyor, 1603 yılının Nisan ayında onu Bosna'ya sancak beyi yapıyordu. Deli Hasan ile Celali askerleri merkezi yönetime bağlı olarak verilen emirleri yerine getiriyor, girdiği çatışmaları samimi olarak vuruşuyordu. Ne ki adı Gelibolu'daki yasa dışı bir olaya karışıyor ve fakat affediliyordu. Ancak Bosna'dan Temeşvar Sancak Beyliğine tayin ediliyordu. Deli Hasan yeni görev yerinde rahat edemiyor, çevreyi de rahatsız ediyordu. Rahatsız olanların başında da Rumeli Beylerbeyi Kuyucu Murat Paşa geliyordu. Merkezi yönetimin üzerinde son derece etkinliği bulunan Kuyucu Murat Paşa'nın telkinleri sonunda Deli Hasan, kardeşinin oğlu Küçük Bey ile birlikte 1606 yılının Nisan ayında idam edilerek öldürülüyordu. W.J. Griswold, adı geçen eser sayfa 36. Deli Hasan'ın idam edilmesi Celali ailesini önleyip yatıştıracak yerde sorunun daha da büyümesine neden oluyordu. Zira Deli Hasan'ın Celali dünyasındaki mirası üzerinde 4 Celali reisi ortaya çıkıyordu. Kalenderoğlu, Kara Sait, Saçlı ve Tavil yani Uzun Halil adlı bu reisler sadece uzak yerlerde değil, Aydın ve Sorhan gibi Çanakkale Boğazı'na yakın yerlerde bile terör estiriyor, ortalığı kan, ateş ve ölüme boğuyordu. Bölgede sorun gittikçe büyüyor, güvensizlik ve asayişsizlik Osmanlı İmparatorluğu bakımından ağır bir tehdit oluşturuyordu. Bunun üzerine merkezi yönetim eşkıyayı vurmak amacıyla Davut Paşa'yı görevlendiriyordu. Buna paralel olarak İran seferinde Çağla'ya katılması gereken Anadolu Beylerbeyi Ali Paşa, Anadolu ve Karaman eyaletlerini yakıp yıkmakta olan Tabil Uzun Halil'i vurmak üzere Nasuh Paşa'nın askerleriyle birlikte hareket etmekle görevlendiriliyordu. Hammer, adı geçen eser cilt 8 sayfa 55-56. İşin ilginç tarafını ise eşkıya takibiyle görevlendirilmiş bulunan Nasuh Paşa'nın da mafyos bir kariyere sahip bulunması teşkil ediyordu. Aydın Sancağı'nın Güzelhisar kasabasına dünyaya gelen Nasuh Paşa'nın babası Osman Paşa'ydı. Bu nedenle kendisine Osmanoğlu da deniyordu. Osmanoğlu küçüklüğünde ilmiye mesleğine süluk ettiği halde kısa süre sonra merkezi yönetime karşı bayrak açıyor ve Aydın Dağları'nda eşkıyalığa başlıyordu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Eylül 1955, Cilt 8, Sayı 11-12, Sayfa 201. Osmanoğlu Aydın yöresinde kasaba ve köyleri basıyor, her tarafı dehşet içinde bırakıyor, hepsinden önemlisi de vergi ve rüsum toplanmasını engelleyerek büyük sorunlar yaratıyordu. Bununla da kalmıyor, kendisini cezalandırmak üzere gönderilen vali ve müteselimleri de güç durumda bırakıyordu. Bir keresinde kendisine karşı gönderilen bostancı başına baskı yapıyor, adamlarını katlediyor, bostancı ise canını İstanbul'a kaçarak kurtarabiliyordu. Osmanoğlu merkezi yönetime karşı bu denli saldırgan davrandıktan sonra bir süre cezaire çekiliyor, daha sonra tekrar Aydın yöresine dönüyordu. Bu dönüşümünün hemen ardından Ocak Ağalarından Yusuf Ağa ile temas kuruyordu. Merkezi yönetim dağlarda vuruşarak başa çıkamadığı eşkıya ile anlaşma ve uzlaşma yöntemini benimsiyor, bu yaklaşım Osmanoğlu'nun da işine geliyordu. Nitekim yasal yaşama geçiyor, o sırada açılan sefere serden geçti olarak katılıyordu. Seferde büyük özveri, kahramanlık ve yararlılık gösteriyordu. Bu nedenle padişahın teveccühünü kazanıyor, savaştan sonra paşa rütbesini alarak bir zamanlar eşkıyalık yaparak haraca bağladığı, yakıp yıktığı Aydın vilayetine muhassıl yani vergi tahsildarı olarak tayin ediliyordu. Tarih Dergisi Cilt 8 adı geçen eser sayfa 201-202. Ne var ki onun muhassıllığı sırasında dağlarda tıpkı bir zamanlar kendisinin yaptığı gibi mafyos eşkıya kol geziyor, çevreye ateş ve ölüm saçıyor, merkezi otoriteyi yok sayarak yerelde kendi otoritesini egemen kılıyordu. Bunların başında Nasuh Paşa'nın eski şekavet arkadaşları olan Eyüpoğlu ve Top Osman geliyordu. Keza Antalya kazasında da Hacı İbrahim Hammaloğlu ve Gözü Büyükoğlu eşkıyalık yapıyordu. Ancak Nasuh Paşa kendi yerel otoritesinin üzerine bir başka otoriteyi kabul etmiyor, yok etmek konusunda kararlı davranıyordu. Nitekim Aydın eski muhassılı olan Kirli İsmail Paşa ile Ketü Dağlığı'nı yapan Hüseyin Ağa vasıtasıyla Bayındır kazasındaki köylerden birinde bir ziyafet verdiriyor. Bu ziyafete katılan Eyüboğlu hemen öldürülüyor ve adamları Nasuh Paşa'nın kuvvetlerine katılıyordu. Tarih Dergisi Cilt 8 adı geçen eser sayfa 202. Bunun hemen ardından boyacı Hacı İbrahim Hammaloğlu ve Gözü Büyükoğlu'nu da ortadan kaldırıyordu. Böylece Nasuh Paşa bölgede en önemli yerel güç odağı haline geliyordu. Kaldı ki başarısı ödüllendiriliyor ve Hamit Sancağı'nda vergilerin toplanması işi de ona veriliyordu. Bunun sonucunda eski eşkıya Saruhan ve Menteşe sancaklarının da içine dahil olduğu çok geniş bir alana hükmediyordu. Nasuh Paşa bölgeyi son derece acımasızca yönetiyordu. Şiddet ve gazabından korkan asiler ve eşkıya baş kaldıramıyordu. Ancak paşa başına buyruk hareket ediyor, vergileri zamandan önce topluyor, muhassıllığının devam etmesi için de devletin önde gelenlerine rüşvet vermekten geri durmuyordu. Tarih Dergisi Cilt 8 adı geçen eser sayfa 202. Ne ki Nasuh Paşa'nın olumsuz icraatları merkezi yönetimi hiç ilgilendirmiyor, payitaht sadece gelen vergi miktarına bakıyordu. Ayrıca hangi yöntemle olursa olsun bölgede asayişin sağlanması da merkezi yönetimi tatmin ediyor, yönetim paşayı başarılı buluyordu. İşte bu nedenle Doğu Anadolu'da ve Suriye'de hüküm süren asayişsizliğe karşı Nasuh Paşa'dan yararlanılmak isteniyordu. Nasuh Paşa Aydın muhasıllığı uhdesinde kalmak üzere Emirül Haç tayin edilerek 1500 kişilik bir kuvvetle bölgeye gönderiliyordu. Burada Şam Arapları Şeyhi Şeyh Küleyb 4000 kişilik bir kuvvetle üzerine saldırmak istiyor. Nasuh Paşa Şeyh Küleyb'i Müzeyrip mevkiinde zehirleterek öldürtüyordu. Bu örnek diğer Arap asilerini de sindiriyor, böylece haç yolu güvenliğe kavuşuyordu. Tarih Dergisi Cilt 8 adı geçen eser sayfa 203. İşte bu Nasuh Paşa Ali Paşa ile birlikte Celali Reisi Tavil Uzun Halil'i ortadan kaldırmakla görevlendiriliyordu. İki paşa Kütahya ve Konya beylikleri hududunda Bolvadin'de Tavil Halil'e rastlıyorlardı. İki paşa Celali'nin buradaki Obrimas nehri üzerine Sultan Selim'in yaptırdığı köprüyü kullanmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak cüretkar Celali düşündüklerinden çok daha cesur davranıyor, adamlarıyla birlikte dört nala üzerlerine geliyor, paşaların askerlerini perişan ediyordu. Askerlerin çoğunu esir eden çete mensupları bunların Tavil Halil'in önünde başlarını keserek katlediyorlardı. Nasuh Paşa canını bindiği atın kuvveti sayesinde kurtarıyor, Seydişehir'e kadar kaçıyordu. Asiler Bolvadin'i yakıp yıkıyor, bütün bölgeyi yağma ve tahrip ediyorlardı. Nasuh Paşa yenilgiye neden olduğunu ileri sürerek Ali Paşa'yı katlediyor, Konya'ya uğradığı sırada da Mehmet Çavuş'u astırıyordu. Sarayın gazabından korktuğu için de kısa bir süre zarfında Üsküdar'a geliyor, buradan kayıkla saray burnuna geçiyor ve kimseye görünmeden saraya girerek padişahın huzuruna çıkmayı başarıyordu. Nasuh Paşa böylece kendisine karşı entrika yapılmasını ve yenilginin sorumlusu olarak kendisinin gösterilmesini engelliyordu. Hammer adı geçen eser Cilt 8 sayfa 85. Nasuh Paşa padişaha Anadolu'daki kargaşanın önlenebilmesi için bizzat kendisini işe ele alması gerektiğini söylüyor, bunun için de Anadolu'ya geçmesini telkin ediyordu. Padişah yanındakilerin muhalefetine rağmen Nasuh Paşa'ya hak veriyor ve bu amaçla Bursa'ya gidiyordu. Ancak buradan öteye geçemiyor ve İstanbul'a dönüyordu. Burada asi suhteler ile Leventler çok güçlenmiş bulunuyorlardı. Anadolu'daki kargaşa artık iyice çığırından çıkmış durumdaydı. Öldürülen her Celali reisinin yerine hemen birden fazla eşkıya reisi türüyordu. Kalenderoğlu ile Kara Sait Saruhan'ı tahrip ediyordu. Kınalı Bursa yöresini tamamıyla ateşe ve vahşete boğuyordu. Muslu Çavuş Silifke'yi karıştırıyordu. Asi Cemşit Konya'dan Adana'ya kadar tüm geçit ve boğazları kontrolünde tutuyordu. Ancak en büyük sorun Halep ve Lübnan'da yaşanıyordu. Zira buralarda Kürt Can Polat ile Dürzi Emir Fahrettin'e bağlı aşiret kuvvetleri birlikte hareket ediyorlardı. Bunların Suriye'de Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak bağımsız bir devlet kurmalarından endişe ediliyordu. Daha sonra bu konu kapsamlı biçimde ele alınıp irdelenecek. Murat Çulcu. Can Polat aşiretinin merkezi yönetimin şiddetle karşısında yer almasına yine Çağla'nın yapmış olduğu bir icraat yol açmış bulunuyordu. Kürt ailesinin kökeni Yavuz Sultan Selim zamanına kadar dayanıyordu. Buradaki Kürt aşiretleri kendi aşiret liderlerinden başka bir otoriteyi ciddiye almıyor, başka bir otoriteye karşı eğilip bağlanmıyordu. Bu aşiretler kendi ahlak ve hukuk anlayışları çerçevesinde birbirlerinden de bağımsız, hatta çoğunlukla birbirleriyle de düşman olarak ve mücadele ederek yaşamlarını sürdürüyorlardı. Onların bu ilkel yaşam biçimi aslında mafyoz toplum yapısının da ana dayanaklarından birini ve kökenini teşkil ediyordu. Bu aşiretler tam anlamıyla birer yerel güç oluşturuyor, aşiret reisleri ise bu odağın merkezinde yer alıyorlardı. Suriye'nin Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmesinden beri Halep çevresinde ve Kilis sancağında Can Polat aşireti musarrafı bulunuyordu. Gerçi sorun hiç eksik olmuyordu ama Can Polat aşireti ayrılıkçı bir tepki göstermiyor, merkezi yönetime bağlı görünüyor ve bu doğrultuda davranıyordu. Nitekim seferlerde Can Polatların oluşturduğu askeri kuvvetler önemli bir yer tutuyordu. Ancak bu durum Cağla'nın Acem Serdarlarına atanmasıyla birlikte değişime uğruyordu. Cağla zorunlu olarak Can Polat Hüseyin'i Halep valiliğine tayin ediyordu. Ancak teamüle aykırı olduğu için bu tayine karşı çıkıyor, durumu İstanbul'a bildirerek sancak mutasarrıfına eyalet vermek usulü mutadeye ve nas-ı kanuna muhalif diyerek engellemeye çalışıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 8 sayfa 86. Cağla'nın ısrarına rağmen durum değişmiyor, Can Polat Hüseyin Halep valisi oluyordu. Fakat aralarındaki dostluk hiç de kalıcı olmuyordu. Bir süre sonra Cağla İran'dan ricat etmek zorunda kalıyor ve Can Polat Hüseyin'in kuvvetlerine gereksinim duyuyordu. Buna karşılık Can Polat Hüseyin gerekli zamanda askerlerini Cağla'nın kuvvetleriyle birleştirmiyordu. Bunun üzerine Acem Serdar'ı hiddete kapılarak Can Polat Hüseyin'i katlediyordu. Bu durum Can Polat aşiretinin büyük tepkisine neden oluyor. Hüseyin'in kardeşi Can Polat Ali Halep'e çekiliyordu. Ancak bununla da kalmıyor. Bir süre sonra Trablus Şam hakimi Seyfoğlu Yusuf'u Trablus'ta muhasara edip aman dilemesi sonucu bütün servetini elinden alıyordu. Üstelik kendisiyle görüşüp yeniden dostluk kuruyor, ardından Şam taraflarını yağmalıyordu. Buna karşılık Can Polat Ali diğer asilerden farklı davranıyor, sadece yerel güç odağı oluşturmakla yetinmiyor, bağımsızlığını ilan ederek bölgeyi yönetmeye başlıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 8 sayfa 87. Can Polat asker topluyor, bunlardan Osmanlı ordusu gibi sekman gücü oluşturuyordu. 16.700 kişilik bir piyade, 18.000 kişilik de süvari kuvveti teşkil ediyor, bunlara maaş ödüyordu. Hassa askeri ve sancak muhafızları da bulunuyordu.